Ayrım 2. 1. Bölüm. Yusuf. Bileklerine kadar çamura belenmiş, ilk bakışta asker postalını andıran yüksek konçlu, kaba potinler var ayağında. Saçı başı darmadağın, bakışları tedirgin. Birilerinden ya da bir yerlerden kaçarken, beklenmedik bir şekilde önüne çıkan mucizevi sığınağa kendini atıvermiş gibi. Gözleri Ademoğlu pansiyon yazısının üzerinde. ''Yeriniz var mı abi?'' diyor. Recep'in yanıt vereceğine, tepeden tırnağa kendisini süzmesine farklı anlamlar katarak ekliyor hemen. ''Param var.'' Cebindeki kağıt para tomarını çıkarıp bankonun üstüne koyuyor. Belli belirsiz gülüyor Recep. ''Kaç yaşında var şu oğlan?'' ''16, 17, bilemedin 18. Yok, o kadar da değildir. Neyse, hangi rüzgar attıysa onu buralara. Belli ki fena hırpalamış.'' Koy o parayı cebine diyor tatlı sert. Çıkarken hesap görülür bu pansiyonda. Ne kadar kalmayı düşünüyorsun? Bir gece diyor oğlan. Yok yok, iki gece diye düzeltiyor hemen. Belki de daha fazla diyor dişlerinin arasından. Adın neydi diye soruyor Recep. Duvardaki panoya asılı anahtarlardan 6 numaralı olanı uzatırken. Yusuf. Bir iki saniye duraklayıp ekliyor. Yusuf yedekçi. Tamam Yusuf. Koridorun sağ tarafındaki en son oda senin. Hayret. Nüfus cüzdanı bile istemedi. Kayıt, kuyut hiçbir şey yok. Hepsi bu mu diye çekinerek soruyor Yusuf. Evet. Ne olmasını bekliyordun? Sert mi çıktı biraz? Zaten gariban oğlan. Anahtarını alıp odasına yollanmaya hazırlanan Yusuf'un arkasından sesleniyor Recep. Bu gece fısıl var pansiyonda. Bekleriz. Duyduklarını algılayamamış gibi donuk bir bakış fırlatıyor Yusuf. Recep'in çamurlu ayakkabılarının üzerinde yakaladığı bakışlarına sessiz bir yanıt veriyor gözleriyle. Ne faslı be abi diyor içinden. Ayakkabılarıma bulaşanın ne olduğunu sor önce. Mezarlık çamuru o. Bilir misin nasıldır mezarlık çamuru? Aha böyle boz renkli, sıvışık, yapışkan. Orada yatanların ruhlarından kopan haykırışlarla ağdalaşmış. Bugün ablamı gömdüm ben. Kürek kürek toprak attım üstüne. Canımın yarısı orada kaldı. Sen hiç ablanı gömdün mü abi? Açılırsın, ferahlarsın diye ısrar ediyor Recep. Yusuf'un iç dünyasında yaşadıklarının birebir tanığıymış da onu avutmaya çalışıyormuş gibi. Küfür mü ediyorsun be abim diyecekken bilmem ki dökülüyor Yusuf'un ağzından. Başını önüne eğip odasına doğru yürüyor. Yıllar yıllar önce. Keder. Kimi yerde keskin dönemeçlerle zikzaklar çizip, kimi yerde düzleşen, engebeli araziye uyum sağlamak istercesine bir daralıp bir genişleyen tozlu sokakları yalayıp kavuran Ağustos sıcağı, yüksek avlu duvarlarının içine kapanmış evleri de ihmal etmiyordu. Yazın sıcağını, kışın soğuğunu göğüsleyen taş duvarlar, üstlerine çöken ateşten şeffaf bir topun hükmüne boyun eğmiş, yanaklarında gezinen kavurucu alevlere teslim olmuşlardı. Hamdullah Bey'in evini çevreleyen duvarlar, diğer evlerinkinden daha yüksekti sanki. Aile mahremiyetini ketum bir tavırla içinde saklamak ister gibi. Ne çok emek vermişti bu eve Hamdullah Bey. Siyah, bazalt taşların arasında beyaz şeritler halinde çekilmiş derzlerin, pencere ve duvarların üzerindeki motiflerin, sürme ve nakışların fikir babası ve mimarı oydu. Ve şu anda ölüm döşeğindeydi Hamdullah Bey. Avlu ile evin arasındaki üç tarafı penceresiz, ön yüzü avluya kucak açmış, avlu zemininden iki basamakla çıkılan çift gözlü eyvana sermişlerdi yatağını. Burada bekleyecekti ölümü. Dış dünyadan soyutlanmış, kendi mahremiyetine gömülmüş ev halkı kaçınılmaz sonun farkındaydı. Hamdullah Bey'in karısı Fatma, kızları Fikriye, Miriye ve Dürdane, gelini Zehra, erkek kardeşleri Hamit ve Celil, açıktan açığa dile getiremeseler de, aylardır yatağa çakılı vaziyette, hayatla olan bağı cılız bir nefesten ibaret kalmış, 80 yaşın üzerindeki Hamdullah Bey için ölümün tam anlamıyla bir kurtuluş olacağının bilincindeydiler. Ama bu gerçeği göremeyen, daha doğrusu kabullenemeyen biri vardı aralarında. Hamdullah Bey'in biricik oğlu Servet. Hamdullah Bey'in üç kızının ardından kucağına aldığı tek erkek evladıydı Servet. Kıymetlisiydi. Adı gibi hayatının biricik servetiydi. Servet de onun devasa sevgisini karşılıksız bırakmamış, marazi bir tutkuyla bağlanmıştı babasına. Dünya bir yana, babası bir yanaydı Servet için. Avludan eve girişte sağır duvarlara yaslanmış merdivenlere, o merdivenlerle çıkılan odalara, avlunun ortasındaki sekiz köşeli şadırvanlı havuza dalıp giden yaralı bakışları sessiz bir isyanı haykırıyordu. Babasının elinin ve gözünün değdiği her köşe dayanılmaz bir acı yumağı oluşturuyordu yüreğinde. Öfkeliydi Servet. Çevresini saran kayıtsız şartsız teslimiyet içindeki tüm yakınlarına, onların ölümü davet eder tarzdaki bakışlarına öfke kusuyor, bu arada kendini de acımasızca sorgulamaktan geri durmuyordu. Babasına layık bir evlat olabilmiş miydi? Hayır. Onun adını taşıyacak, daha da önemlisi o adı sürdürecek, Hamdullah diye çağırabileceği bir erkek torun verememişti ne yazık ki. Makus kader, anası gibi karısı da kız doğurmaya şartlanmıştı sanki. 3 yıl olmuştu evleneli. Üst üste 2 kız doğurmuştu Zehra. Hamileydi yine, 8 aylık. Biraz daha dayanabilir miydi babası? Bu sefer oğlu olurdu belki Servet'in. Hayır, o günü görmeden ölmemeliydi babası. Gözü avlunun çevresinde halkalanmış kalabalığa çay ve su dağıtan Zehra'ya takıldı. Zehir misali tehditkar bakışlarla süzdü karısını. Ya oğlan doğurursun ya da der gibiydi. Fatma Hanım'ın bakışları da gelinin üzerindeydi. Bu beceriksiz taze, bu sefer oğlan doğurup Servet'in gitgide yaklaşan acısına bir nebze derman olabilseydi bari. Kaynanasının ve kocasının üzerine sabitlenmiş bakışlarından rahatsız olmuştu Zehra. Boşalan bardakları tepsiye sıralayıp mutfağa attı kendini. İçi çekiliyordu. Tepsiyi tezgahın üzerine bıraktı. Yaprak gibi titreyen bedenini duvara yasladı. İçindeki garip hareketlenmeyi neye yoracağını bilemiyordu. Bükülüveren dizlerinin üzerine çöktü, yığılıverdi oracığa. ''Ne oldu kız? Doğuruyor musun yoksa?'' Fikriye'ydi. Büyük görümcesi. Renginin solduğunu, halindeki garipliği görüp peşinden gelmişti gelininin. Zehra'nın bacaklarından inip mutfak taşında yol yol iz bırakan bulanık sıvının üzerinde birleşti gözleri. Kesen patlamış diye haykırmasıyla avluya koşması bir oldu Fikriye'nin. Doğruca anasının yanına gitti. Zehra doğuruyor diye fısıldadı kulağına. Kesesi patladı. Oturduğu yerde hafifçe doğruldu Fatma Hanım. Tam sırası diye söylendi. Kesesi yerine kendi patlasaydı meymenetsizin. Ebe çağıracak durumda değillerdi. Mutfağın yanındaki ara odada yere yatırdılar Zehra'yı. Çaresiz görümcelerinin el yordamı ebeliğinde çekecekti doğum sancısını. Olanların farkında bile değildi Servet. Oradaki herkesle ve kendi iç sesiyle kavga halindeydi. Hamdullah Bey'in başında Kur'an okunmasına bile tepkiliydi. Kur'an okumanın babasını ölüme daha da yaklaştıracağını düşünüyordu. Ne gerek var diye kafa tuttu. Görmüyor musunuz? Yaşıyor babam. Fatma Hanım öfkeyle baktı oğluna. Bunca yıl aynı yatağa baş koyduğu kocasını ebediyete uğurlayacak olmanın acısı üzerine içeride gelini doğum sancıları çekerken bir de bu deli olanla mı uğraşacaktı? Tam ağzını açıp bir şeyler söyleyecekti ki Hamdullah Bey'in küçük kardeşi Celil Bey araya girdi. Tövbe de oğlum, okunan Yasin duası Kur'an'ın kalbidir. Sekerattaki faniye gideceği yolun kapılarını açar. Dua etmek zamanıdır artık. Evet, sekerattaydı Hamdullah Bey. Ne kalın bir sis perdesi gibi üstüne çöken boğucu sıcağın farkındaydı, ne üzerine sabitlenmiş umutsuz bakışların, ne de çaresizlik içinde kıvranan biricik oğlunun nafile çırpınışlarının. Gözleri babasının mum gibi erimiş sapsarı yüzünde sayıklar gibi, keşke onun yerine ben ölseydim dedi Servet. Bu kez ağzından yel alsın diyerek Hamit amcası susturdu Servet'i. Böyle konuşma dedi. Allah'ın gücüne gider. Ölüm de hayatın bir parçasıdır oğlum. Yaşayacağı kadar yaşadı baban. Allah sıralı ölüm versin. Sen de kendini bu sonuca alıştır ve toparlan artık. Bitmek bilmeyen upuzun bir geceydi. Hem Hamdullah Bey'in başında bekleyenler, hem de içeride acılı feryatları duyulmasın diye yumruk yaptığı ellerini dişleyerek doğum sancısı çeken Zehra ve ebeliğini yapan görümceleri için. Sabah ezanıyla beraber Hamdullah Bey'in kısılı kalmış kolları ve bacakları beklenen huzura kavuşmuş bir halde gevşeyiverdi. Böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini iyi bilen Hamit ve Celil Beyler, abilerini önce yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ yanına yatırmayı denediler. Olmadı. Başının altına küçük bir yastık yerleştirerek yüzünü ve ayaklarını kıbleye çevirdiler. Hamit Bey alçak sesle Kur'an okurken Celil Bey kurumuş dudaklarını ıslatıyordu abinin. Az sonra son nefesini verdi Hamdullah Bey. Hıçkırıklara boğulan Fatma Hanım'ın kendini yerden yere atan servetin, günlerdir için için bu anı bekleyen ve şimdi abartılı haykırışlarla üzüntülerini dile getiren uzak yakın akrabaların aksine Hamit ve Celil Beyler son derece soğukkanlı hareket ediyorlardı. Önce gözlerini kapatıp çenesini bağladılar Hamdullah Bey'in. Çevresindekileri dışarı çıkardıktan sonra sırt üstü yatırdıkları ağabeylerinin kollarını, bacaklarını düzleyip iki yanına getirdiler. Henüz soğumamış bedenini soyarak karnının üzerine bıçak koydular. Beyaz bir çarşafla örttüler üstünü. Gereken yapılmıştı. Ağabeylerini huzur içinde ağlayabilirlerdi artık. Aynı anda ince bir çığlık yükseldi evin içinden. Yeni bir bebeğin doğuşunun, hayata merhaba deyişinin müjdesiydi bu çığlık. Ama Zehra için müjde değil, kapkara bir yasın habercisiydi bebeğin çığlığı. Kahır yüklü bir inleyişle içini çekti. Doğurduğu bebek kızdı. Erkek taziyesi 3 gün, kadın taziyesi 7 gün. Böyleydi adet. Konu komşu, eş, dost, akraba, Hamdullah Bey'i seven sevmeyen tüm tanıdıklar ev halkına başsağlığı dilemeyi görev bildiler. Sinilerle, tencerelerle yemekler taşındı ölü evini. Mutfaktaki tezgahların, taşlıktaki masaların üzeri envai çeşit yiyecekle doldu taştı. Kısmeti bolmuş rahmetlinin dendi. Toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın diye dualar edildi. İlk 3 gün kadınlar iç odada, erkekler eyvan ve avluda oturdular. Kadınların oturduğu iç oda sıcaktı, bunalıyordu insanlar. 3. günün sonunda erkek taziyesi bitince başsağlığına gelen kadınları avluda kabul etmeyi düşündü Fatma Hanım. Ne var ki servet avluyu ve eyvanı gasp etmişti adeta. Hamdullah Bey'in son nefesini verdiği kerevetin karşısına çakılıp kalmış, gözleri kah kapalı, kah açık, oturduğu yerde sağa sola sallanarak kendi kafasında şekillendirdiği tarzda sürdürüyordu yasını. Fatma Hanım baktı ki oğlunun hali hal değil, vazgeçti kadınları avluya taşımaktan. Varsın sıcak olsundu. Taziyeye gelen ziyaretçileri iç odada kabul etmeyi sürdürecekti. Evin içinde bunalan, canından bezmiş biri daha vardı. Ara odadaki tek kişilik hücrede yaşamaya mahkum edilmiş, bir suçlu gibi çile dolduran Zehra. Onun bezginliği sıcaktan değildi ama. İçini saran kor ateşin yalınlarıyla kavruluyordu yüreği. Kucağında 3 günlük bebeğiyle hapis kalmıştı bu küçücük odada. 3 gün boyunca adet yerini bulsun diye kapıdan başını uzatan kaynanası ve görümceleriyle getirdiği yemek tepsisini bırakıp koşarcasına yanından uzaklaşan kalfa kadın dışında kimseler gelmemişti ziyaretine. Hepsi bir yana, ya servet, kocası. Kim bilir nasıl kızmıştı Zehra'ya. Haklıydı. Ne dese, ne yapsa haklıydı. Kapkara bir yemini bağlamışlardı başına. Kayınbabasının ölüm anında 3. kız çocuğunu doğuran kadına al yazma bağlayacak değillerdi ya. Taziye evindeki kadınların kızların siyah yazmayla dolaşmaları adettendi gerçi. Ama Zehra bu kapkara örtüyü fazlasıyla hak ettiğini düşünüyordu. Bundan sonrasında allı yeşilli fistanlara bürünüp ortalıkta dolanmak haramdı artık ona. Taziyenin 7. günü ilk kez yemek pişti ölü evinde. Fıstıklı, bademli helvalar kavruldu. Gelen misafirlere ikram edildi. Hamdullah Bey'in giysileri bohçalara sarılıp dağıtıldı. Kapıya gelen fakir fukaraya sadaka verildi. Kimse boş çevrilmedi eşikten. Hamdullah Bey'in toprağa verilmesinin ardından işinin ehli iki hoca her gün gelip ses vererek Kur'an'dan ayetler, sureler okudular. Serveste olan biteni heykel gibi kıpırtısız ve tepkisiz oturduğu yerden kayıtsızca izliyordu. 7 gündür her sabah erkenden babasıyla konuşmak, dertleşmek için mezarlığa gitmek dışında avludan sokağa adımını atmamıştı. Mecbur kalmadıkça kimseyle konuşmuyor, sorulan soruları kısa yanıtlarla geçiştiriyor, kendiliğinden ağzını açıp tek kelam etmiyordu. Oğlu için endişeleniyordu Fatma Hanım. Acı hepsinin acısıydı. Kendisi de kızları da Hamdullah Bey için taziye boyunca yana yakıla gözyaşı dökmüşlerdi. Ama her şeyin bir sınırı vardı. İlk günkü acı törpülene törpülene dayanılır hale gelecek ve geride kalanlar bıraktıkları yerden eski yaşantılarına döneceklerdi. Alışılagelen buydu. Ama servet içine gömüldüğü koyu karanlıktan sıyrılıp günlük yaşamına dönmeye niyetli görünmüyordu. Çaresiz kalmıştı Fatma Hanım. Derdini kayınbiraderleriyle paylaştı. Amca baba yarısı sayılır dedi. Söz geçiremiyorum hayırsıza. Beni dinlemiyor ama sizi dinler. Babası niyetine kulağını büküverin. Fatma Hanım'ın sözünü emir addetti amcalar. Servet'i karşılarına alıp sohbet havasında konuşmaya başladılar. Babanın yedisi bitti oğlum dedi Hamit Bey. İçin rahat olsun. Evlat olarak üzerine düşeni fazlasıyla yaptın. Toparlanmanın, işine gücüne dönmenin zamanıdır artık. Söylenenleri anlamamış gibi boş gözlerle amcasına baktı Servet. Celil Bey de iş yerinin kepengi fazla kapalı kalmaz evlat diye söze girdi. Bereketi kaçar işin. Daha fazla soğutma arayı. Yarın sabah beni de al, beraber gidelim dükkana. Kısa bir süre durdu, düşündü Servet. Kafasının içinde dolanan çelişkilerini, saplantılarını ölçtü, tarttı. Haklıydı galiba amcaları. Olur anlamında başını salladı. Hatta gülümsedi hafiften. Hamit Bey yeğenindeki olumlu gelişmeden umutlanmıştı. Yeni bir atağa geçmenin tam zamanıydı. Bu telaş arasında tebrik edemedik diye başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle büyütün bebeğinizi. Ekşiyi verdi Servet'in suratı. Duymazdan geldi amcasının sözlerini. Suskunluğunun derinliklerine daldı yeniden. Yok, böyle olmayacaktı. En iyisi doğrudan doğruya konuya girmekti. Kararlı bir tavırla doğruldu Hamit Bey. Aklını başını topla oğlum dedi. Karın doğum yapalı bir hafta oldu. Hiç yanına uğramamışsın. Yüzünü bile görmemişsin bebenin. Birden dikiliverdi Servet. Görmedim dedi. Meydan okur gibi yüksek sesle. Görmek de istemiyorum. Yeğeninin sert ve katı tutumu karşısında alttan almayı denedi Hamit Bey. Haklısın oğlum. En acılı gününde doğdu bebek. Ama bunun içinde ne karını suçlayabilirsin ne de el kadarcık Sabi'yi. Onun ne günahı var ki? Kader be evladım diyerek araya girdi Celil Bey. Allah'ın işi. Bir can aldı bu evden, yerine bir can verdi. Dedim ya, kader. Gülerek devam etti. Hatta kızının adını kader koymalısın bana kalırsa. Ne dersin? Hayır diye isyanla haykırdı Servet. Uğursuz karının uğursuz dölü o. Kader değil, keder olacak adı. Yatışmış gibiydi. Koyduğu isimle yaşadığı derin kederin acısını yüzünü bile görmediği kızından çıkarmanın sızılı huzuru vardı üzerinde. Umut çiçekleridir çocuklar. Kış ortasında güneş bile eleklerine kadar üşürken bütün güzelliğiyle açıveren bir kardelen, umudun çiçeği. Hesap kitap bilmez çocuklar. Sevgi vardır küçücük dünyalarında. Nefretle tanışmamışlardır henüz. Su gibi saf, berrak ve katkısız gülüşleriyle ışık saçarlar çevrelerine. Tıpkı keder gibi. 3 yaşına gelmişti keder. Evin, hatta bütün sülalenin en neşeli, en güler yüzlü çocuğuydu. Kıvır kıvır simsiyah saçları, boncuk gibi kapkara gözleri ve sevimliliğiyle ilk kez karşılaştığı yabancıların bile kalbini fethediyordu. Kanı sıcak keratanın kendini sevdirmeyi biliyor diyordu babaannesi. Şirinlik muskası mübarek. Belli etmemeye çalışsa da kızıyla gurur duyuyordu Zehra. Bir başkalık vardı sanki bu çocukta. Cıvıltılı sevimliliğinin yanında çok da akıllıydı. Ablalarından erken yürümüş, erken konuşmuştu. Şimdi de kurduğu düzgün ve mantıklı cümlelerle duyanları hayran bırakıyordu kendini. Bir kişi dışında, babası. Çarpık ve saplantılı düşünce yapısıyla hala Hamdullah Bey'in ölümünde payı olduğunu düşündüğü kızını açıktan açığa yok sayıyordu Servet. Doğduğu günden bu yana kucağına almamıştı kederi. Bir kez olsun okşamamıştı saçlarını. Görmezden gelmişti kızının yüzündeki masum bekleyişi. Evet, yaşına göre biraz fazla akıllıydı keder. Öyle ki çocuk aklıyla kökenine inip nedenini çözemese de herkes tarafından sevilirken babası tarafından dışlandığının farkındaydı. Servet eve gelir gelmez neşesini, cıvıltısını rafa kaldırıp bir köşeye siniveriyordu. İçi sızlıyordu Zehra'nın ama el kadar bebeğe Kingü'den kocasına söz geçiremeyeceğini bildiğinden ağzını açıp tek laf etmiyordu. Servet için ayıplı, günahlı, yasaklı bir evlattı keder. Oysa öz babası tarafından kederiyle büyümeye mahkum edilmiş olsa da karın ayazın ortasında umutlarını yaşatmaya çabalayan minicik bir kardelen çiçeğiydi o. Üst üste üç kız doğuran karısının cezasını kesmek boynunun borcuydu Servet'in. Kararlıydı. Kuma getirecekti Zehra'nın üzerine. Ele güne karşı ayıp olacağını düşünmese çoktan yapardı bu işi. Ama babasının ölümünün üstünden biraz zaman geçmesini beklemişti. Ne var ki yaptığı hesap tutmadı Servet'in. Yüklüydü yine Zehra. Bu saatten sonra önemli değildi aslında. Doğuracağı bebek kız olsun, oğlan olsun fark etmezdi. Üzerine gelecek kumayı çoktan hak etmişti karısı. Anası olmasa bildiğini okuyacaktı ya, neyse. Fatma Hanım oğlunun karşısına dikilmiş, az bekle oğul demişti. Gelinimden razıyım ben. Belki bu sefer oğlan doğurur. Yeni gelecek gelin, ondan daha mı iyi olacak sanki? Hem yeni gelinin oğlan doğuracağı ne malum? Ama sana söz, bu da kız olursa kendi ellerimle evlendiririm seni. Zehra'nın büyüdükçe sivrilen karnına bakarak bebeğin oğlan olacağını öngörüyor, öyle olması için gece gündüz dua ediyordu Fatma Hanım. Sonunda beklenen gerçekleşti. Üç kızın ardından kocasının kucağına bir oğlan çocuğu verebildi Zehra. Ellerini açıp Rabbime hamdü senalar olsun diye dualar ediyordu Fatma Hanım. Zehra'nın hamileliği sırasında adadığı adakları bir bir yerine getiriyordu. Kesinlikle emindi. Adı çok önceden konulmuş, hasretle yolu gözlenen Hamdullah bebek, aile içindeki herkese uğur getirecekti. Özellikle de Servet'i. Üstüne yapışıp kalmış o uğursuz karamsarlığından sıyrılacak, nicedir gülmeyen yüzü bir nebze olsun gülecekti oğlunun. Sırf kız oldukları için babaları tarafından acımasızca itilip kakılan Gülistan, Hacer ve Keder de Servet'in gözüne eskisi kadar diken olmayacaklardı artık. Zehra da umutluydu bundan sonrası için. Yıllardır hasretini çektiği oğlunu bağrına basan Servet'in eskisinden daha ılımlı ve merhametli davranacağına, inatla görmezden geldiği kızlarına da şefkat gösterebileceğine, özellikle kedere yönelik ilgisizliğin ve sevgisizliğin ötesinde nefret boyutlarına ulaşan davranışlarına son vereceğine inanıyordu. Oysa Servet farklı bir mantık çerçevesinde yaşıyordu olayları. Geç kalmıştı Zehra. Üç kızdan önce Hamdullah'ı doğurmuş olsaydı, Hamdullah Bey'e onun adını taşıyacak bir torun vermenin gururunu yaşayacaktı Servet. Olmamıştı. Servet'i babasının karşısında boynu bükük bırakmıştı Zehra. Karısından, kızlarından, en çok da hala babasının ölümünden sorumlu tuttuğu kederden nefret ediyordu Servet. Hayırlı olsuna geldiklerinde, erkek çocuk kızlarının değerini de fark ettirecek sana dedi Hamit amcası. Ters ters baktı amcasına Servet. Asla diye mırıldandı dişlerinin arasından. Varsa yoksa oğluydu Servet için. Yıllardır yolunu gözlediği, gönlünün biricik sultanıydı o. Kızları olsa olsa oğlunun etrafında dolanacak birer cariye olabilirdi ancak. Kızlarını okula göndermeye hiç niyeti yoktu Servet'in. Ama anası araya girmiş, torunlarımı cahil bırakmam ben diyerek oğlunun tavrına tavır koymuş, hükümet kapısına işleri düştüğünde benim gibi gözü kapalı parmak basmasınlar oraya buraya demişti. Aldırmadı Servet. Anasının söyledikleri bir kulağından girip diğerinden çıkmıştı. Ama amcalarına karşı koyamadı. Gitsinler de bakalım. Okuma yazma öğrenmekle başları göğe erecekti sanki. Gülistan'la bir yaş küçüğü Hacer aynı yıl başladılar okula. Ertesi yıl sıra Keder'e geldiğinde isyan bayrağını açtı Servet. Okula falan gitmeyecek bu kız. Hamit Bey Keder'i elinden tutup mahalledeki mektebe götürmese, yeğeninden gizli kaydını yaptırmasa gerçekten de okula gidemeyecekti Keder. Oysa öylesine hevesliydi ki, daha okula başlamadan ablalarıyla beraber okumayı sökmüştü bile. Yatıp kalkıp Hamit Bey'e dua ediyordu Zehra. Kızlarının eli kalemi tuttuysa, Hamit amcalarının sayesinde gerçekleşmişti bu mucize. Ne var ki ilkokulun bitimiyle kapanacaktı bu sayfa. Kız kısmını fazla okutmaya gelmezdi. Aleme-i cihan mı olacaklardı Servet'in başına? Yoksa elin itine köpeğine name yazıp, elini kana mı bulayacaklardı babalarının? Bundan sonrasında ne anası karışabildi Servet'e ne de amcaları. Önce Gülistan'la Hacer, ertesi yılda Keder ilkokul diplomalarını alıp okuma serüvenlerini noktalamak zorunda kaldılar. Bu kadarı bile başlarından fazla diyordu Servet. Önünde sonunda evlenip kocaya varmayacaklar mıydı? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.